Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber yeni nesil iPad, iPad Air'ı inceleyeceğiz. Hemen bir teknik özellik tablosuyla bunları hızlıca geçelim. 64 geçelim. Bitlik bir işlemcimiz var, çift çekirdekli.
Aynen.
4 çekirdekler devrindeyiz ama Apple'ın işlemci başına düşen performans, yani çekirdek başına düşen performansı diyelim, daha yüksek olduğu için çift çekirdekli işlemcisi de rakiplerine göre herhalde taş çıkartıyor diyebiliriz.
Evet, A7 işlemcisi var, 64 bit, 1.3 GHz'de çalışıyor. Burada şunu söyleyelim, bir önceki iPad'den farklı olarak bu aslında iPhone 5 serisinde kullanılan işlemcinin neredeyse aynısı olarak değerlendirilebilir. Bir önceki jenerasyonda iPad'de kullanılan A6X işlemcisi 128 bit, telefonda kullanılan modeli ise 64 bitti. Ancak bu jenerasyonda Apple bütün işlemcilerinde 64 bit tercih etmiş durumda. Bunun dışında grafik birimi de yeni. ProViewer'ın 6 serisi 6430 grafik birimi var. Yine 4 çekirdekli bir grafik birimi. Performansından zaten bahsederiz. Daha önceki iPad modellerinde olduğu gibi 1 GB belleğimiz var. Depolama seçenekleri arasında 16'dan 128'e kadar pek çok seçenek var. Ekranımız yine 9.7 inç, 2048x1536 piksel. Pil tarafında ufak bir küçülme var. 32.4 watt saatlik bir pilimiz var. Bu da yaklaşık 8820 mAh'lık bir kapasiteye denk geliyor. Ancak Apple başka taraflardaki teknolojik gelişmelerle aradaki farkı telafi ettiğini söylüyor. Buna da yine bakarız. Ve aynı zamanda çok daha ince ve çok daha hafif bir tabletle karşı karşıyayız.
Evet, ekran çözünürlüğünde bir değişimimiz yok. Retina ekran teknolojisiyle devam ediyorlar. 2K bir ekrana sahibiz. Ve genel olarak zaten iPad Air'i ön plana çıkarsan şey, bir önceki nesle göre çok daha incelen, hafifleyen kasası oldu. Çerçevede de inceltildi. Bunu kutudan çıkarttığımızda göreceğiz. Hızlıca kutusundan çıkartalım Erdi. Sonra bol bol konuşuruz zaten. Cihazın kutu içine baktığımızda bizi şaşırtan hiçbir şey yok. iPad, şarj kablosu ve şarj adaptörünü görüyoruz. Bir de ufacık broşürler var. İşte cihazı ilk başlangıçta nasıl kullanacağımızla ilgili. Bunun dışında bir şey yer almıyor.
Ya tam bir %100 Apple ürünü. Kutu içleri anlamında yıllardır Apple bize neleri veriyorsa bu jenerasyonda da aynısı var. Ekstra şeyler bekleyenler için herhangi bir ekstrası, sürprizi yok.
Evet, iPad Air elimizde gerçekten ipince bir cihaz olmuş herhalde.
Yani şimdi iPad Air için aslında iPad jenerasyonu, yani Apple'ın tablet serüvenindeki en radikal değişim olarak gösterebiliriz bu jenerasyonu. Çünkü fiziksel tasarım anlamında Apple yani çok ciddi bir sürprizle karşımıza çıktı. Evet, kasanın inceleceği ve hafifleyeceğini biz öngörüyorduk zaten lansman öncesinde. Fakat hani 7.5 mm gibi bir kasa kalınlığına sahibiz iPad Air ile birlikte. Hemen bir kıyaslama yapmak gerekirse bir jenerasyon öncesinde boş verelim. İlk piyasaya çıkan iPad'le yan yana koyduğumuzda neredeyse %50 daha ince bir tablet karşımıza duruyor. Bununla birlikte yaklaşık 470 gramlık bir ağırlığa sahip ki burada tabii şunu söylemek gerekiyor. SIM kart destekli versiyonuyla sadece Wi-Fi olan versiyon arasında birkaç gramlık fark söz konusu, fakat biz bunu ortalama 470 gramlık bir ağırlık olarak ele alabiliriz. Yani bu seviyede bir donanıma sahip olup böylesine ince bir cihazın Apple'ın başarmış olması önemli. Tabii alanındaki en ince tabletlerden birisi değil. Sony tarafında Xperia Z tablet de yine oldukça inceydi. Fakat hani Apple bir önceki jenerasyonu kıyaslandığı zaman bu jenerasyonda donanım gelişmelerinin yanı sıra fiziksel tarafta da çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş, onu söyleyebiliriz.
Tasarımdaki en büyük değişikliklerden bir tanesi, tamam incelen kasa ve hafifleyen kasa önemli ama çerçevenin incelmesi çok daha önemli. Çünkü artık çok daha az yer kaplayan fakat aynı ekran boyutlarına sahip bir tabletle karşı karşıyayız. Apple ince çerçeveyi daha öncesinde iPad mini modeline denemişti ve avuç içi algılamayı da baktı ki başarılı ve insanlar çok çabuk kabullendiler. Daha sonrasında büyük iPad modeline getirerek de kasa boyutları konusunda oldukça büyük tasarrufa gitmiş durumda. Fakat incelen çerçeveler büyük ekranı kullanırken birazcık da zorluk katıyor. Neden derseniz, iPad mini'nin genel olarak hitap ettiği kesim göz önüne alındığında incelen çerçeveler kabul edilebilirdi. Ve diyordunuz ki zaten küçültülmek için küçük olsun diye yapılmış bir cihaz. Bu yüzden yatay kullanımda benim işimi görür. Fakat genel olarak iPad'e baktığımızda 10 inçlik ekranın dikey kullanıma çok daha uygun olduğunu ve web sitelerine dikeyde gezmenin yatayda gezmeye göre çok daha kullanışlı olduğunu görüyoruz. Dikeyde tuttuğunuzu da ince çerçeveler gerçekten rahatsız ediyor. Belki de ince çerçeveye geçilmeseydi ergonomik olarak çok daha sağlam bir iPad'le karşı karşıya
yani
kalabilirdi.
Şunu söyleyebiliriz aslında, hani Apple ilk iPad'i lanse ettiği zamanlarda ürün daha piyasaya çıktığında hani o döneme kadar ve popüler bir tablet bilgisayardan bahsedemeyiz. Pek çoğumuz şu eleştiri yaptık. Hani tablete bak, dijital çerçeve gibi. Çok kalın çerçeveleri var işte, ekran küçük kalmış vesaire tarzında. Sonrasında anladık ki bunun zaman içerisinde bu çerçeveler aslında daha rahat tutma sağlanması için, yani ekranı çok fazla kapatmadan, kullanıcıların ergonomik anlamda sorun yaşamadan tableti kullanabilmesi için düşünülmüş detaylardı. Bu bağlamda bence dediğinde haklısın. Özellikle köşelerde çerçevelerin inceltilmiş olması var olan iPad kullanıcıları için biraz adaptasyon süreci gerektirecektir. Çünkü hani hakikaten parmaklar artık yavaş yavaş ekrana doğru kayma yapıyor. Bu bağlamda bakıldığında ben de hani keşke çerçeve kalınlığı oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi dik modda kullanım aslında iPad'e daha yatkın bir kullanım senaryosu. İnsanlar oturdukları yerde, uzandıkları koltukta ya da yatakta.
Bir gazeteden okurken mesela şu şekilde gitmek, haberlere bakmak, donanım haberde bu şekilde gezmek bana daha kullanışlı geliyor.
Yani oyun dışında genelde zaten iPad herhalde pek çok kişi tarafından dikey modda kullanılırdı. Bu bağlamda da hani var olan iPad kullanıcıları biraz alışma süreci isteyeceklerdir diye düşünüyorum iPad Air'e geçerken.
Genel olarak tasarımda fiziksel butondan vazgeçilmemiş. Fiziksel butonumuz var. Biz açıkçası parmak izi okuyucu bekliyorduk iPad Air'de. Parmak izi okuyucu olmaması bende biraz hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Hani iPad Air çıkar çıkmaz alırım diyordum ama belli bir süreden sonra düşündükçe bir sonraki modelde parmak izi okuyucu olacağını kesin gözüyle bakabiliriz. Bu model gerçekten bayağı bir eksik model olarak
yani kalacak. Ben de yaratmadı. Apple'ın standart taktiği zaten. İşte bir ürün çıkardıktan sonra her zaman birden tüm özellikleri vermiyor. Bir sonraki iPad Air 2'de biz parmak izi okuyucuyu da görürüz. iPad Air 3'te iPhone 6'daki kamerayı da görürüz. Zaten Apple tarafında sistem hep bu şekilde ilerliyor.
Ön yüze baktığımızda yine FaceTime için konumlandırılmış bir ön yüz kameramız var. Ve ses butonuyla ekran kilidi veya ses kilidi olarak kullanabileceğimiz butonda daha önceki iPad'lerde neredeyse bunda doğrular dikey konumu aldığınızda sağ üst köşede yer alıyorlar. Hemen altına baktığımızda burada iki tane boşluk var. Bunlar iPhone'dan farklılar. iPhone'da çünkü bir tanesi mikrofon boşluğu olarak kullanılıyor. Fakat iPad'de ikisi de speaker olarak kullanılıyor. Yani stereo güçlü speaker'lara sahibiz. Hemen ortasında Lightning portu konumlandırılmış. Artık yeni nesil Apple cihazlarda standart haline aldı. Üst kısma baktığımızda ise burada bir tane daha mikrofon görüyoruz. Gürültü engelleyici mikrofonumuz bu.
Aynen.
Artık iPad'de de görüntülü görüşme hani yer aldığı için hep bu gürültü engelleme teknolojisi üstünde duruyor Apple. İyi de yapıyor aslında. Bir tablette de böyle bir teknolojinin var olması güzel bir şey. 3 butonumuzu görüyoruz ve aynı zamanda 3,5 mm'lik ses çıkışımız var. Kutudan kulaklık çıkmamasını bazı insanlar yadırgıyor ama şu ana kadar Android tablet çepesinde de kulaklık çıkan tablet görmedim açıkçası.
Yani evet, tablet tarafına genelde üreticiler nedense kulaklık vermiyorlar. Ben de kulaklık çıkması taraftarıyım. Nihayetinde kulaklık girişi olan bir cihazın yanında.
Yani
bir de kulaklık ver, fakat sadece bu Apple özgü değil. Android tarafında da pek çok firma genelde kutu içeriğine tabletler için kulaklık koymuyor.
Arkasını çevirdiğimizde ise sol üst köşeye yine kameranın konumlandırıldığını görüyoruz. 5 megapiksel bir kameramız var. Kamera konusunda çok fazla gelişme yok. Zaten bu yüzden de iPad Air'ın hani genel olarak teknik özelliklerine baktığımızda ya da sunumunu tekrar izlerseniz eğer kamera üstünde çok fazla durulmadığını göreceksiniz. Apple logomuz çizilmeye çok müsait, parlak bir yapıda. Hemen aşağıda ise iPad yazımız ve çeşitli açıklamalar yer verilmiş.
Ama ilginçler arkadaşlar, iPad Air yazmamışlar. Sadece evet. iPad yazıyor mesela.
Zaten aslında nerede istedikleri şey de sadece iPad markasının kalması. iPad Air'dı, 5'ti, 6'ydı denmesini istiyorlar. Ki markanın değeri
yani
düşmesin aslında.
Yani ilginçti, bu jenerasyondan Air diye değişik bir isimlendirmeye de gittiler. Yani biz hepimiz 5 çıkar diye tahmin ediyorduk. Fakat Apple farklı bir strateji izledi. Bir sonraki jenerasyonda iPhone isminin iPhone Air olabileceği söyleniyor mesela bakıldığı zaman. Ama dediğinde haklısın, yani iPad yine bir çatı marka olarak yerini koyacak gibi görünüyor.
Genel olarak cihaz yine güçlü bir Apple ürünü. Tasarımsal öğelerde dediğimiz gibi inceltilen çerçeveler ilk başta ulaşmamızı zorlaştırdı ama en azı ilk aldığınız andan itibaren gerçekten kaliteli bir cihaza sahip olduğunuzu anlıyorsunuz.
Ya ben şunu söyleyebilirim, hani fiziksel tarafta yapılan gelişmeler günlük kullanıma çok ciddi olumlu katkıları var. Daha önceki iPad modellerini elde uzun süre tuttuğumuzda bilek yorulmasıyla karşı karşıya kalabiliyorduk ki hani iPad'in hem yazılım hem de donanım tarafındaki avantajları sahiplerini uzun süreler boyunca ekran başına tutmaya yetiyordu. Gerek oyunlar olsun, gerek başarılı web deneyimi olsun. Bu da ister istemez bir süre sonra ellerde ve bileklerde yorulmaya sebebiyet veriyordu. Ama şimdi bakıldığı zaman hem daha ince bir cihaz hem de ciddi oranda hafifletilmiş bir kasayla karşı karşıyayız. Bu da uzun süreli kullanımlarda kullanıcıların daha az yorulmasını sağlıyor ki bu ergonomik bir avantaj, bunu söylemek gerekiyor.
Gerçekten öyle. Cihazın fiziksel ve teknik özellikleri ardından şimdi çalıştıralım. Biraz da menüsüne bakalım. iOS 7 biliyorsunuz birçok değişikliğe sahip olan bir yazılım. Evet, iPad'in standart bir kit ekranı var. Kit ekranı kaydırarak açmak istediğimizde parola girmemizi istiyor. Biz 4 tane 0 olarak ayarladık ve kit ekranı açılır açılmazdı bir animasyonla beraber ana ikonlar ekranımıza yerleşiyorlar. Gördüğünüz gibi ana ekranlarımızda FaceTime var, takvim uygulamamız var, fotoğraflar, kamera, kişiler, saat, harita, videolar gibi gündelik hayatta en çok işimize yarayacak uygulamalar buraya dizilmişler. Tabii ki iOS'a özel, Apple'a özel bazı uygulamalar da direkt olarak listeleniyor. Mesela gazetelik bunlardan biri. Ücretsiz ve ücretli birçok dergiye erişip burada bu dijital dergileri okuyup kullanmaya başlayabilirsiniz. Gayet güzel bir uygulama, hızlı çalışıyor. Tabii ki ücretli versiyonları da görebiliyoruz. Mesela 3 liraymış bu derginin dijital versiyonu Erdi.
Özellikle dijital yayıncılık anlamında iOS platformu hala açık ara önde, onu söyleyebiliriz. Bu dijital dergiler dendiği zaman Android platformu maalesef henüz iOS gibi çalışmıyor. Hem görsel kalite anlamında hem de dergilerin yapısı özellikleri anlamında, sayfadan sayfaya geçiş hızı ve dergi deneyimi anlamında iOS hala ciddi bir şekilde önde.
Onu mesela 44 megabaytlık bir dergiyi şu anda yüklemeye başladım. O dergi yüklenirken diğer kapaklara da bakabiliyorum. Nok ücretsiz dergilerden bir tanesi ve uzun yıllardır da aslında dijital dergicilik işini yapan bir hani yayın diyebiliriz buna. Yüklenmeye devam ederken de siz diğer işlerinizle uğraşmaya devam edebiliyorsunuz. Yüklenme bittikten sonra aslında tekrar girip sizlere gösteririz bunu. Game Center iOS'un aslında güçlü olduğu noktalardan bir tanesi. Bu online arkadaşlarınızla beraber neler yaptığınızı paylaşabileceğiniz bir oyun meydanı diyebiliriz arkadaşlar. Hem oyun arkadaşlarınızı görüyorsunuz hem de multiplayer destekli oyunları görebiliyorsunuz. iOS'ta birçok oyun buluta kayıt özelliğini de destekliyor. Böylece hangi cihaza geçerseniz o cihazdan da oynamaya devam edebiliyorsunuz. Mesela 47 oyun bir sıra meydan okumalara bakabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza burada meydan okuyabiliyorsunuz ya da size gelen meydan okumalara karşı tepkiler verebiliyorsunuz. Arkadaş listeniz var. Arkadaş listenizde yine arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Veya arkadaşlarınıza direkt bir oyun isteği de başlatabiliyorsunuz. Game Center gerçekten iOS'un en güçlü olduğu konulardan bir tanesi. Bu arada size bir şey de göstermek istiyorum. Şimdi cihazı şöyle hareket ettirdiğimde arka planın hareket ettiğini göreceksiniz. 3 boyutlu bir etki var. Bu etki kamerada daha güçlü gözüküyor ama normal kullanımda bu kadar güçlü değil. Bunun da altını çizelim. Hatta kullanırken hareketin o kadar belirsiz ki hareket edip etmediğini bile tam olarak anlayamayabiliyorsunuz. Ek olarak iPad Air ile beraber artık birçok uygulamada ücretsiz sunuluyor. Bu uygulamalar neler? Keynote, Pages, Numbers, iMovie gibi uygulamaları, GarageBand gibi uygulamaları ücretsiz olarak artık edinebiliyorsunuz. Ve bu uygulamalar gerçekten çok gelişmiş uygulamalar. Müzik yapmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan tutun da artık sunumlar oluşturmak için kullanabileceğiniz uygulamalara kadar birçok şey iPad Air kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.
Aslında bu biraz ister istemez kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz haftalarda Google'da satın aldığı ofis yazılımını Play Store üzerinden ücretsiz vermişti. Buna bir şekilde cevap olarak da düşünebiliriz. Apple'ın son hamlesinin iOS 7 tabanlı yeni cihazlarla beraber bu Numbers, Pages gibi aslında Microsoft Office'in görevlerini üstlenebilen mobil yazılımlar ücretsiz olarak gelmiş oldu.
iTunes U da aslında burada anlatmamız gereken uygulamalardan bir tanesi. Apple'ın eğitime verdiği önem biliyorsunuz son dönemde oldukça popüler konuşulan konulardan bir
Fatih
tanesiydi.
Fatih projesine de girip girmeyecekleri tartışıldı.
Evet, Fatih projesinde de 4 milyar dolarlık bir hani projeye dahil olup olmayacakları konusunda dedikodular mevcut. iTunes U üzerinden akademik birçok çalışmaya ulaşabilir, kitapları satın alabilir, ücretsiz kitapları okumaya başlayabilirsiniz. Önemli bir gelişme Fatih projesiyle beraber de biz de burada Türkçe yayınları da daha fazla göreceğiz diye umuyorum aslında.
İnşallah öyle olur.
Tabii ki App Store'dan bahsetmemek olmaz, iTunes'a da girip göstereceğiz burada. App Store gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip. İstediğiniz uygulamaya hızlı bir şekilde kategorisinden seçerek gitmeniz, ulaşmanız, bunları hızlı bir şekilde yüklemeniz mümkün arkadaşlar. Apple iOS platformunun ekosisteminin gücün arkasını almış cihazlarla biliyorsunuz yoluna devam ediyor. Ve bu cihazlarda yazılım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her ihtiyaca yönelik birçok yazılım mevcut. Birçok ücretsiz yazılım var. Yazılımları yüklemek, haklarına bilgi almak çok çok basit, hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Tabii ki bunun için bir tane App Store hesabına ihtiyacınız var. Ve bu hesapta da kredi kartı bilgilerinizin girilmiş olması lazım. Ben hemen şifremi gireyim. Tabii ki burada biraz blur gördünüz arkadaşlar.
Tabii uygulama mağazacılığı konusunda hani bakıldığı zaman
yükleme ekranı da şöyle gösterelim. Burada yüklemeye devam ediyor. Aynı zamanda bir ikon geliyor buraya. Silik ikon yavaş yavaş aslında tamamlanarak üstündeki o dereceler yavaş yavaş görünür hale geliyor. Tamamen bittiğinde de ikon bir animasyonla belirecek. Birçok şey artık animasyonlu hale getirilmiş işletim sisteminde. Aslında işletim sisteminde yeniliklerden de bahsetmek lazım. Mesela alttan çıkan bu kısa yollar, fonksiyonlar menüsü.
iOS 7 ile
beraber. Evet, iOS 7 ile beraber hayatımıza giren bir seçenek. Buradan kablosuz sağa kapatma, Bluetooth'u açma veya çeşitli ekran kilidini devreye alma gibi olayları hızlıca bir gerçekleştirebiliyorsunuz.
Kameraya hızlıca erişebiliyorsunuz.
Evet, kameraya hızlıca erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulama kuruldu. Yukarıda bir bildirim ekranımız var. Bildirim ekranı da Android'deki bildirim ekranının birazcık daha böyle görsel olarak zenginleştirilmiş hali diyebiliriz. Burada bugün gelen bildirimler ya da tümü gibi bildirimlerinizi hızlı bir şekilde ulaşmanız, görmeniz olası. Uygulamalar hızlı çalışıyorlar, hızlı yükleniyorlar. Geçişlerde, animasyonlarda. Kimi zaman takılmalar görseniz de genel kullanımda çok da böyle takılmaları yaşamıyorsunuz. Rahat rahat kullanmaya devam edebiliyorsunuz genel olarak tableti. Tablet dendiğinde hani diyoruz ya hep iPad'ler aklımıza geliyor diye. Bunun nedenlerinden bir tanesi iPad'e özel birçok yazılımın olması. Yani genel olarak bu cihazlar tablet için geliştirilmiş binlerce yazılıma sahipler. Android platformunda yüzlerceden bile bahsedemiyoruz.
Maalesef hani Android platformuna bakıldığı zaman tablette kullandığımız yazılımlar da genelde cep telefonu için hazırlanmış yazılımlar oluyor. Hani tablet kullanımının özellikle Nexus 7 gibi uygun ve ekonomik arkasında Google'un olduğu tabletlerin çıkmasıyla beraber sayı artsa bile tablete özel yazılım konusunda iOS platformu hala ciddi derecede önde.
Evet. Oyunları da aslında geçelim. Performansını gösterelim cihazın. Çünkü genel olarak buna
geç diyelim. Aspas 8'in de başlangıç arayüzü o kadar kırışık ki her defasında böyle oyuna nereden hızlıca başlarım diye düşünüyoruz açıkçası.
Evet, ek olarak tek kişilik moda nasıl geçeceğini de gerçekten düşünüyorsun herhalde. Buradan hemen tek kişilik hızlı bir yarışa başlayalım.
Evet, yepyeni bir GPU'su var, grafik birimi. Power Gear 6 serisi.
Aspas 8 önemli aslında. Çünkü bu GPU'nun özellikleri tamamen kullanan en özelliklere oyun sahip. OpenGL 3.0. OpenES daha doğrusu. OpenGL ES 3.0 desteğiyle gelen bir oyun. Android platformunda da var ama Android platformunda hala daha performans sıkıntıları
özellikle
yaşıyor.
Özellikle kullanan GPU'ların da sayısı kısmen az Android platformunda. Dolayısıyla herkes teknolojiden faydalanamayabilir.
Evet, eğitim ekranındayız şu anda.
Görsellik oldukça yüksek, onu söylemek gerekiyor.
Evet, zaten bütün hatlar çok keskin çizilmişler.
4 çekirdekli PowerVR SGX 6430 GPU'muz var. Onu tekrarlayalım. 64 bit arayüze sahip.
Evet, performans konusunda bir sıkıntısı yok. Uzun uzun oyunları da oynayıp aslında oyunlarla vakit kaybetmek istemiyorum. iPad'ler biraz oyun konsolu gibi düşünülebilirler, iOS cihazlar. Zaten oyunlar bu cihazlar için optimize ediliyorlar ve %90 hiçbir performans sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Bakın yukarıda indirilen yazılımlar var. Şu anda eşleme yapılıyor. Bazı uygulamalar güncelleniyor. Bunların hepsi otomatik olarak App Store tarafından gerçekleştiriliyor. Biraz evvel şifremizi girmiştik. Bu şifre sayesinde hızlı bir şekilde senkron başladı erdi. Bunun haricinde videolara girip göstermek istiyorum. Şu an bizim içinde aslında kaydettiğimiz bir video yok tabii doğal olarak. YouTube nerede diyecek arkadaşlarımız. Bildiğiniz gibi YouTube ve Google haritalar gibi servisler şu anda dahili yerleşik olarak gelmiyorlar. Sizin bunları aratıp bulmanız gerekiyor. Mesela YouTube uygulamasını bulalım, yükleyelim. Google aralarındaki anlaşmazlık biraz kullanıcıların dezavantajını oldu herhalde.
Gerçi Google'ın Microsoft'la da bir anlaşmazlığı var. YouTube uygulaması Windows Phone 8'de maalesef Android'de olduğu gibi değil. Mobil sayfaya yönlendiriyor. Böyle görünüyor ki belki ileride Google kendi servislerini belki sadece Android üzerinden standart olarak verme yoluna gidecek gibi.
Evet, belki de öyle bir yol seçecek ama bu kullanıcılar için gerçekten kötü olur.
Bir haber, evet.
Bunları da aslında şöyle bir yapalım. Evet, pause etmek için üstüne tıklamamız yeterli oluyor. Bunları pause ediyorum ki
YouTube hızlı
bir şekilde yüklenmeye başlasın. Zaten oldukça hızlı bir açılış yaptı. Bu arada burada bir başka uygulama da hemen kendi güncellemesini almaya başladı. Biz YouTube'a öncelik vermek istediğimiz için hepsini aslında engelliyoruz bir şekilde. YouTube yüklene dursun erdi. Buradan biraz da kamera özelliklerinden bahsedelim. Kamerasının kalitesine değinecek olursak eğer ilk olarak aslında kamera arayüzünden bahsetmek lazım. iOS 7 ile beraber yenilen bir arayüzden bahsediyoruz. Kaydırma hareketleriyle videolar veya fotoğraf boyutları arasında geçiş yapmamız mümkün hale getirildi.
Çok başarılı bir arayüz açıkçası.
Hızlı bir şekilde ön kameraya da geçebiliyoruz ve çok hızlı çalışıyor.
Çok hızlı çalışıyor. Arayüz ben çok sade. Aynı zamanda sadeliğini görsel bir zenginlikle sunuyor bize.
Basılı tuttuğumuz sürece de fotoğraf çekebiliyor. Parmağımızı bırakana kadar bir sürü fotoğraf çektik. Doğal olarak masanın üstünde olduğumuz için çok görsellikten bahsedemeyiz burada ama bu yine hani tablette video veya fotoğraf çekmek isteyenlerin işini görecek kalitede bir kamera diyebiliriz. Yani çok çok süper değil. Cep telefonlarıyla karşılaştırıldığında geride kalıyor ama genel olarak işinizi görecektir arkadaşlar. Sosyal medya için fazlasıyla yeterli videolar çekebilirsiniz. Zaten ekranda da bu videoları izlemek oldukça keyifli.
Yani bir tabletteki en iyi kameralardan birisine sahip, bunu da söylemek gerekiyor.
Evet, YouTube'umuz da yüklenmiştir. Buradan çeşitli videolara da bakalım aslında. Bu ekranda video izlemek de gerçekten çok keyifli. Burayı atlayalım aslında.
Yukarıdan evet.
Çok önemli değil bizim için. Burada Crash of Clans. iPad'in iOS platformunun en popüler oyunlarından bir tanesiydi. Evet. Şimdi Android platformunda da fırtınalar estiriyor. Yani konu video izleme ise ben iPad 1'de dahi gerçekten çok iyi bir deneyim yaşıyordum. IPS ekranın kalitesi
tartışılmaz.
Zaten Android platformunda da artık birçok kaliteli modelde hani bu tip IPS ekranlar kullanılıyor. Evet, görülebileceği gibi video konusunda da herhangi bir sıkıntısı yok. Son olarak sizlere bir de iTunes'u göstermek istiyorum. iTunes en zengin platformlardan bir tanesi biliyorsunuz dijital içerik almak veya kiralamak için. Müzik albümlerine ulaşabilirsiniz. Türkiye'de açıldılar. Aslında Apple'ın Türkiye'de ofis açmasından sonra Türk filmlerine, Türk sanatçılara da iTunes üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli içerikler var. Bunları kiralamak, izlemek çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Benim burada evet seçimden ilgili bir sıkıntım oldu. Mesela kiralamak 4 lira yapılıyormuş utancın HD versiyonu için. Satın almak da 10 lira yapılabiliyormuş. Açıkçası çok da pahalı değiller. Hı hı. Yani bugün sinemaya gittiğinde kaç lira harcadığın ortada. Sinema biletinden daha düşük bir fiyata bir film satın almak mümkün. iTunes'un dijital içeriklerinde böyle bir yararı var bizlere. Mesela Çalgı Çengi şu anda en çok ismi geçen filmlerden bir tanesi. 8 liraya satın almak mümkün. Kiralamak 3 lira. Bugün kopya CD, kopya film satan yerlere gitsen zaten büyük ihtimalle daha fazla para vereceksin. Dijital içeriklerin, yasal içeriklerin yayılmasını her zaman destekliyoruz. Umarız çok daha fazla yayılırlar ve daha fazla kullanıcı ulaşırlar diyoruz. Genel olarak işletim sistemi hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Zaten hani hangi iPad veya iOS cihaz incelemesini izleseniz benzer şeyler göreceksiniz.
Özellikle yazılımı.
Dokunmatik konusunda sıkıntısı olmayan, gerçekten akıcı çalışan, iOS 7 ile ilgili bazı sıkıntılar olsa da yakında giderileceğini düşündüğümüz bir arayüzü var. Son olarak da sizlere tarayıcısını göstermek istiyorum. Donanım haberi hemen buradan bir giriş yapalım. Zaten tarayıcımızdan anlaşılacaktır. Biliyorsunuz bizim bir bildirim uygulamamız var. Ve görülebileceği gibi bilgisayarda nasıl bir deneyim yaşıyorsanız burada da aynı deneyimi yaşayabileceğiniz bir tarayıcıya sahip. Tarayıcının aslında Android tarayıcılarından bir eksik noktası var diyebiliriz. O da nedir Erdi? Bu tarayıcı tek adımda baştan sona kaydırmayı desteklemiyor. Bazen kendini hani böyle birkaç tane adımda geçerken bulabiliyorsun. Android'de standarttır.
Kullanıcısını yoran bir tarayıcı.
Bir kaydırdın mı? Evet, baştan sona gidersin. Ama bunun haricinde HTML5 destekli sayfalarda videolar izleyebiliyorsunuz. Zaten Apple yatırımını tamamen HTML5 destekli teknolojileri yapmıştı. Meyvelerini de topladı. Hiçbir sıkıntı olmadan internette de bu tablette rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki hala daha tablet konusunda ne yazık ki Android tarafında iddialı bir model yok. Xperia tabletlerde hani Xperia Tablet Z de iddialı bir modeldi ama içerisinde Android olmasından dolayı o donanım ne yazık ki tam olarak kullanılamıyor. Android işletim sisteminin özellikle tabletler konusunda gelişmesi lazım. Hala da bizim tek önerimiz tablet alacaksanız iPad'lerden şaşmayın. iPad Air'da iPad jenerasyonunun en son üyesi. Bence bu cihazın önünü kapatacak bir olay 1 GB belleğe sahip olması. Her şeyi geçtim. Ya artık piyasadan aldığınız ucuz telefonlarda da 2 GB belleği görebilir olduk. Böylesine üst düzey bir cihazda neden hala 1 GB bellekle gidiliyor? Bu düşündürücü. Çünkü işletim sistemi gelişmeye devam ediyor. Hızla gelişiyor. Uygulamalar hızla gelişiyor. Ama cihazın belleğinin sabit kalması bir sonraki jenerasyonda özellikle 2 GB belleğe geçilirse bu jenerasyondaki cihazların hızlıca öleceğinin de bir göstergesi
yani
oluyor.
Yani şimdi bugün Android tarafında 3 GB belleklerden bahsediyoruz. Windows Phone ekosisteminde de 2 GB belekli cihazlar işte Lumia 1020 ile beraber çıkmaya başladı. Hani iPad Air'da Apple neden 2 GB bellek kullanmamış diye düşündüğümüz zaman karşımıza çok büyük bir ihtimalle iki seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesi finansal nedenler. Yani iPad Air'ın BOM dediğimiz parça maliyetini yükseltmemek, bir diğeri ise güç tüketimi olacaktır ama hani bakıldığı zaman Apple pili küçülterek güç tüketimini sabit tutmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor ki bunun en güzel önünün iPad Air'de karşımıza çıkıyor. Hani bu bağlamda muhtemelen iPad Air'ın devamı niteliğindeki modelde 2 GB bellek olacaktır ama benim gönlüm keşke bu jenerasyonu 2 GB bellek koysalardı çünkü işletim sistemi artık eski işletim sistemi değil. Görsel anlamda çok gelişmiş bir efekt sistemi katmanıyla desteklenmiş durumda. Diğer taraftan 64 bit işlemcimiz var. Uygulamaların geliştirilmiş süreci artık buna göre yeniden revize ediliyor. Bu bağlamda da bunun yetmediğini görüyoruz. Bu arada son olarak şunu da ekleyelim. Hani iPad Air'deki A7'nin iPhone 5C'deki A7 ile birebir aynı işlemci olduğunu söylemiştik. Arada fark yaratan bir unsur var. Frekansı daha yüksek ve ek olarak iPad Air kasa olarak iPhone 5C'ye göre çok daha büyük bir kasaya sahip olduğu için ister istemez işlemcinin kullanabildiği o termal bütçe daha büyük olduğu için işlemci en yüksek frekans yerine daha yüksek çalışabiliyor. Bu da günün sonunda iPad Air'ın iPhone 5C'ye göre çok daha yüksek performans vermesini sağlıyor.
Bu videomuzda tablet konusunda hala da tek tavsiyemiz olan iPad ailesinin iPad Air isimli yeni modelini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.